Yaşam Öyküleri, Dostoyevski, Payel Yayınları, 2. basım, Kasım 1998, Türkçe'ye çeviren Bertan Onaran. Bu kitap 156 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 1 Aralık 2011. Okuyan Fatih Önal. Andrzej Dostoyevski, çeviren Bertan Onaran, 2. basım. Dostoyevski dünyanın her yanında farklı dillerde çok okunan ve çok tartışılan bir yazar. Çarlık yönetimi tarafından ölüm cezasına çarptırılmasına karşın devrimci aydınlar onu tutucu bir yazar olarak görmektedir. İnsan ruhunun derinliklerini ustaca çözümlemiş, yakından tanıdığı Rus aydınlarının inanç bulanımlarını, devrimci çevrelerinin nihilist eğilimlerini korkusuzca yansıtmıştır. Romanlarında kahramanlarının iç dünyasını, çelişkilerini, dinsel eğilimlerini, bunalımlarını çok etkili bir dille anlatan yazar, Batılı ülkelerin edebiyat ve düşün yaşamını büyük ölçüde etkilemiş, özellikle varoluşçu akımın temel kaynaklarından biri olmuştur. Ruh bilim konusunda bana bir şeyler öğreten tek kişi Dostoyevski'dir diyen Nietzsche de ondan etkilenen yazarlardandır. Aynı şekilde Andrzej de Dostoyevski'den etkilenen, onun yazarlığını ve zorluklarla dolu yaşamını didik didik edenlerden biridir. Elinizdeki kitap Andrzej'in Dostoyevski'yi ne kadar derinlemesine anladığını göstermektedir. Yaşam öyküleri dizimize Sartre'ın Baudelaire'inden sonra şimdi de Jid'in Dostoyevski'siyle devam ediyoruz. Dostoyevski'yi seven okurlar kitabın sonunda onun Türkçe'de yayımlanmış bütün kitaplarını tarihsel bir sırayla bulacaklardır. André Gide 22 Kasım 1869'da Paris'te doğdu. Ailenin tek çocuğuydu. 8 yaşındayken Paris'te Alsace okuluna gönderildi. 20 yaşındayken bu okulu bitirdi ve bundan böyle yaşamını yazarak, yolculuk ederek ve müzikle uğraşarak geçirmeye karar verdi. 1893'te Kuzey Afrika'ya ilk yolculuğunu yaptı. Bu yolculukla katı protestan eğitiminin ve kısıtlamaların getirdiği sıkıntılardan kurtulabileceğini umuyordu. 1894'te yeniden Kuzey Afrika'ya gitti ve burada tanıştığı Oscar Wilde'ın etkisi büyük oldu. Günah korkusundan kurtulmayı ve alışılmışın ne kadar dışında olursa olsun insanın kendi eğilimlerini yaşaması gerektiğini öğrendi. Eserlerinde daha çok bu konuyu işlemiştir. Başlıca yapıtları André Walter'in şiirleri 1892, Flotete 1899, Isabelle 1911, Dostoyevski 1923, Kalpazanlar 1926, Ayrı Yol 1902, Vatikan Zindanları 1914, Dünya Nimetleri 1897 ve en büyük yapıtı olan Günlük 1889-1939. 19 Şubat 1951'de Paris'te ölen Jid, 1947 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü almıştır. Yapıtın özgün adı Dostoyevski, Türkçe'ye ilk basım Aralık 1965, D Yayın Evi, ikinci basım Kasım 1998. Andrzej Dostoyevski, çeviren Bertan Onaran, Payel Yayın Evi, İstanbul. Dostoyevski ruh bilim konusunda bana bir şeyler öğreten tek kişidir. Onu bulmak Stendhal'i keşfetmekten daha önemli oldu. Nietzsche. Jacques Rivière. Dostoyevski'nin yaşamı. 1821. 11 Kasım'da Moskova'da doğdu. 1834. İyi bir özel okul olarak bilinen Çermak'a girdi. 1837. Annesi öldü. Askeri Mühendisler Okulu'na yazıldı. 1839. Babası kendi köylüleri tarafından öldürüldü. İlk Sara nöbetleri. 1844. Askeri okuldan istifa etti. Balzac'ın Eugène Grandet kitabını Rusça'ya çevirdi. 1846. İlk romanı İnsancıkları yazdı. Okuması için eleştirmen Vissarion Belenski'ye gönderdi. 1846-49 Ev Sahibi, Namuslu Hırsız, Beyaz Geceler, Netoçka Nezvanova adlı eserlerini yazdı. 1849 Çar 1. Nikola'ya karşı suikast girişiminden dolayı tutuklandı ve ölüm cezasına çarptırıldı. 8 ay hücrede kaldı. Sonra cezası 4 yıllık kürek cezasına çevrildi. 1849-53 Sibirya'ya sürgüne gönderildi. 1857 Maria Dmitrievna Isayeva ile ilk evliliğini yaptı. 1859 St. Petersburg kentine geri döndü. Amcamın Rüyası, Aile Dostu kitaplarını yazdı. 1860 abisi Mihail ile birlikte Vremya, Zaman adlı bir dergi çıkartmaya başladı. 1861 Ezilenler romanı tefrika edilmeye başladı. Ölü bir evden anılar yayımlandı. 1862, doktorların önerisiyle Avrupa yolculuğuna çıktı. Fransa, İngiltere ve İtalya'yı gezdi. Vremya dergisi Çarlık tarafından kapatıldı. Epoha, Çağ adlı yeni bir dergi çıkarmaya başladı. 1863-64, karısı ve erkek kardeşi öldü. Yer altından notları yazdı. 1866, Kumarbaz, Suç ve Ceza yayımlandı. 1867, sekreteri Anna Grigoryevna Sinitkina ile evlendi. 1868-72, Budala, Ebedi Koca Ecinliler yayımlandı. 1873-74, Grajdanin, Yurttaş adlı bir derginin yönetmeni oldu. Bu dergide Bir Yazarın Günlüğü başlıklı dizi yazılarını yayımlamaya başladı. 1875-80, Delikanlı ve Karamazov kardeşleri yazdı. 1881, 9 Şubat Rus takvimine göre 27 Ocak günü St. Petersburg'da bugünkü adı Leningrad öldü. Cenazesine çok büyük bir kalabalık katıldı. Yazışmalara dayanarak Dostoyevski, 1908, Pierre Dominique Dupuy. Tolstoy'un koca kütlesi hala ufku kaplamakta ama tıpkı dağlık ülkelerde kendisinden uzaklaştığımız ölçüde en yakınımızdaki tepenin üstünden, o tepenin gizlediği daha yüksek bir tepenin yavaş yavaş ortaya çıkışı gibi bazı atılgan kafalar daha şimdiden koca Tolstoy'un ardında Dostoyevski'nin ortaya çıkıp büyüdüğünü görmekteler. Dostoyevski işte o henüz yarı saklı duran tepedir. Dağ dizisinin giz dolu düğümü. Bugün Avrupa'nın susuzluğunu giderebileceği nehirlerin en verimlilerinden birkaçı bu tepeden almakta kaynaklarını. Tolstoy değil, Dostoyevski'dir. İbsen'in ve Nietzsche'nin yanında anılması gereken. Onlar kadar büyük ve belki de üçünün en önemlisi. 15 yıl kadar önce Rus yazınının demir anahtarını kendi uz dilliliğinin gümüş tepsisi üzerinde Fransa'ya getirme soylu davranışını gösteren M. de Vogue'nin sıra Dostoyevski'ye gelince yazarının kabalığından ötürü özür diliyordu ve onda bir tür dehanın bulunduğunu kabullenmekle birlikte kibarca üstü kapalı geçmelerle okuyucudan kendisini bağışlamasını diliyor, o dünyayı bizimkine anlatmaya girişmekten umut kesmek üzere olduğunu itiraf ediyordu. Hoşa gitmese bile katlanılabilir diye gördüğü ilk yapıtlar üzerinde bir süre oyalandıktan sonra gelip Suç ve Ceza'da duruyor, o sıralar pek az çeviri bulunduğundan sözüne inanmaktan başka yapacak bir şeyi olmayan okura, bu kitapla Dostoyevski'nin yeteneğinin doruğa ulaşıp bundan sonra artık yükselmediğini haber veriyordu. Madame de Vogue'ye göre bu yetenek bundan sonra da kanatlarını kocaman kocaman çırpacaktı ama sisli bir çember içinde gittikçe daha da karanlıklaşan bir gökte dönüp duracaktı yalnızca. Bundan sonra M. de Vogue, Budala'nın kişiliğini şöyle yumuşak bir anlatışla verip, Ecinlilerden karışık, kötü kurulmuş, çoğu zaman gülünç ve anlaşılmaz kuramlarla dolu bir kitap diye, bir yazarın günlüğünden gerek çözümlemeye gerekse tartışmaya gelmeyen karanlık ilahiler diye söz ediyordu. Ne ebedi kocadan ne de yer altından notlardan söz etmeyip büyük kardeşlerinden pek aşağılarda kalan Delikanlı adlı romanından bahsetmedim diye yazdıktan sonra daha da başına buyruk bir davranışla Karamazov kardeşler üzerinde de çok fazla durmayacağım. Herkesin katıldığı bir itirafa göre pek az Rus bu bitmek bilmez öyküyü sonuna dek okuyabilmek yürekliliğini göstermiştir diyordu. Ebedi Koca. İnce beğenili edebiyatçı Marcel Schwab bu kitabı Dostoyevski'nin başyapıtı sayar. Bitirişi de şöyle. Benim işim kendi ülkesinde ünlü, burada ise hemen hemen hiç tanınmayan bu yazara dikkatleri çekmekten, yapıtında yeteneğinin çeşitli yanlarını en iyi gösteren 3 bölümü belirtmekten öteye geçemezdi. İnsancıklar, Ölü Bir Evden Anılar, Suç ve Ceza. Öyle ki içimizde iyilik bilirliğin mi? Çünkü her şeye karşın bizi ilk uyaran odur. Yoksa kızgınlığım mı? Çünkü belki de istemeyerek ve pek açıkça belli olan iyi niyeti içinde, yazar bu olağanüstü yeteneğin acınacak derecede küçültülmüş, noksan ve yalnız, bu yüzden de yanlış bir imgesini vermektedir bize. Evet, kızgınlığın mı ağır bastığını bilemeyiz. Ve insan, Rus romanı yazarının dikkatleri Dostoyevski üzerine çekmekle ona yararlı olsa da bu dikkati kuşkusuz hayranlık verici ama en anlamlı olmayan ve hayranlığımızın onların ötesinde daha da arttığı 3 kitap üzerinde toplamakla daha çok zararlı olup olmadığını merak ediyor. Belki de Dostoyevski bir salon zekası için kavranması ya da ilk elde anlaşılması pek kolay olmayan biriydi. Bıktırmaz o, hep kıpırtı içinde olan saf kanatlar gibi yorar insanı. Bir de bu kıpır kıpırlığı kendini tanıma gerekliliğini ekleyin. Bunun sonucunda okura düşen şey bir dikkat çabası, tinsel bir kırıklıktır ve benzeri. Salon kişileri 30 yıl önce Beethoven'ın son dörtlüklerinden de başka türlü söz etmiyorlardı. Mektuplarının birinde, "Çabuk anlaşılan şey uzun ömürlü değildir," der Dostoyevski. Bu yanıltıcı yargıların Dostoyevski'nin dilimize çevrilmesini, yayımlanmasını geciktirdiği, pek çok okuru daha başından yıldırdığı ve M. Charles Morris'in önümüze ilkin Karamazov kardeşlerinin acımadan kısaltılmış bir çevirisiyle çıkmasına yol açtığı doğrudur. Ama çok şükür bu yargılar yazarın bütün yapıtlarının yavaş yavaş çeşitli yayın evlerinde cilt cilt çıkmasına engel olamadı. Ondan sonra Karamazov kardeşlerinin Sözüm Ona tam bir çevirisi M.M. Bienstock ile Tolkien'in çabalarıyla Carpentier kitabevinden çıktı. 1906. Hiç değilse geriye çevrilecek bir iki önemsiz öykü kalıyordu yalnızca. Çevirilerin dökümünü vermemizi istersiniz belki. İşte yayımlanmış sırasına göre çeviriler. İnsancıklar 1844, çeviren Victor Derrely. Plon et Noé 1888. Le Double 1846, çeviren Bienstock ve Wert, Merkür 1906, Başkasının Karısı 1848 ve Birkaç Öykü, çeviren Halferin Kaminski ve C.H. Morris, Plon 1888, Bir Delinin Notları, Zayıf Bir Kalp 1848, çeviren Half Kaminski, Perrin 1891, Dürüst Hırsız 1848, çeviri tarihi 1892, Netochka Nezvanova 1848, çeviren Halp Kaminski Lafit 1914. Çocuk Dostu 1849, çeviren Halp Kaminski Flammarion 1890. Atsız Birinin Defteri Stepančikova Köyü 1858, çeviren Bienstock ve Torque Merkür 1905. Amcamın Rüyası 1859, çeviren Halp Kaminski Plon 1859. Ölü Bir Evden Hatıralar 1859-1862, çeviren Neyru, Plon 1886. Ezilenler 1861, çeviren Humber, Plon 1884. Yer Altından Notlar 1864, çeviren Half Kaminski ve C.H. Morris, Plon 1886. Kumarbaz ve Beyaz Geceler 1848-1867, çeviren Half Kaminski, Plon 1887. Suç ve Ceza 1866, çeviren Victor Derrely, Plon 1884. Budala 1868, çeviren Victor Derrely, Plon 1887. Ebedi Koca 1869, çeviren Madame Halferin Kaminski, Plon 1896. Ecinliler 1870-72, çeviren Victor Derrely, Plon 1886. Bir Yazarın Günlüğü 1876-1877, çeviren Bienstock ve J.A. Now, Carpentier Fasquelle 1904, Delikanlı 1875, çeviren Bienstock ve Fenéon, Revue Blanche Fasquelle 1902, Noël Russe 1876, çeviren Krzyzowski, Prudhomme à Châteaudun 1894, Karamazov Kardeşler 1870-1880, birinci çeviri Halferin Kaminski ve C.H. Morris, Plon 1888, ikinci çeviri Bienstock ve Turquoise, Carpentier 1906. Ayrıca Les Processes, Karamazov Kardeşlerin Bir Özeti, çeviren Halferin Kaminski, Havard 1889, Flammarion 1897, Krotkaya Bir Yazarın Günlüğünün Özeti, çeviren Halp Kaminski, Plon 1886. Bu liste 1908'de kesilmektedir. Bununla birlikte bugün bile Dostoyevski ancak ağır ağır ve pek özel bir seçkinler topluluğu içinde bulmaktadır okurlarını. Eğer ondan yılmayanlar, Ibsen'in oyunlarına hiçbir zaman erişemeyen ama Anna Karenina'yı ve hatta Savaş ve Barış'ı tatmayı bilen o yarı işlenmiş, yarı ciddi, yarı uyanık büyük okur topluluğunun ya da Zerdüşt Böyle Dedi'nin önünde hazdan bayılan şu daha az sevimli topluluğun ötesine geçemiyorsa, bundan M. de Vogue'yi sorumlu tutmak pek ciddi bir iş olmayacaktır. Dostoyevski'nin yazışmalarını inceleyince büyük bir çoğunluğunu yakalayacağımız oldukça ince nedenler görüyorum ben bu işte. Bu yüzden bugün Dostoyevski'nin bütün yapıtlarından değil, yalnızca Şubat 1908'de Mercure de France yayınları arasında çıkmış olan şu son kitaptan, La Correspondance, Yazışmalar, söz etmek istiyorum. Birinci ayrımın sonu sayfa 16.